Ayrım 4.
Söylenceye göre buralarda tanrılar ışığa karşı isyan eden insanları öldürmüşlerdi. Bu ölülerin kanları sonsuza dek kalacak biçimde bu taşın içine işlemişti. Kıha taş ustası ya da heykeltıraş eğitimi görmediği halde içgüdüsel olarak taşla iletişim kuruyor, taşın damarlarından akan gizli kalmış enerjiyi algılıyordu. Ne arıyorsun oğlum? Karanlıkları yenen ve çöldeki hakimiyetini yeniden kuran güneşin ışınları arasından aniden beliren Ramses Kaha'ya bakıyordu. Kralın büyük oğlu soluğunu tuttu. Nefertari'nin onu kötü büyünün zararlarından kurtarmak için hayatını feda ettiğini bilen Kaha, bazen bu yüzden Ramses'in kendisine karşı bir hınç besleyip beslemediğini düşünüyordu. Haksızlık ediyorsun Kaha. Seni kınamam için hiçbir neden yok. En gizli düşüncelerimi bile okuyorsun. Beni görmek istemiyor muydun? Senin Teb'de olduğunu sanıyordum. Şimdi görüyorum ki Kırmızı Dağ'dasın. Büyük bir tehlike Mısır'ı tehdit ediyor. Buraya gelip düşüncelere dalmak kaçınılmazdı. Hititlerle barış halinde değil miyiz? Bu belki de sadece kısa süreli bir ateşkestir. Ya savaştan kaçınacak ya da savaşı kazanacaksın. Hangisi olursa olsun Mısır'ı felaketten koruyacaksın. Bana yardım etmek istemez misin? Politikaya atılmamı istiyorsun. Hayır, ben bunu beceremem. Atalarımızın izlediği yolu izlersen hükümdarlığın uzun sürer. Ben de bu konuda seninle görüşmek istiyordum. Bana ne teklif ediyorsun? En kısa zamanda bir yeniden doğma töreni hazırlamamız gerekiyor. Birincisinden sadece 3 yıl sonra mı? Bundan sonra bu töreni yakın aralıklarla düzenli olarak yapmak gerekecek. Benim araştırmalarımdan çıkardığım sonuç bu. Gerekeni yap. Hiçbir şey beni bunun kadar sevindiremezdi baba. Yakında yapılacak yeniden doğma töreninde hiçbir tanrı eksik olmayacak. Sevinç 2 ülkeye yayılacak ve tanrıça Mut göklere bakır taşı ve turkuaz saçacak. Senin başka bir projen daha var Kaha. Aradığın kuvar saçlarını hangi tapınağa ayıracaksın? Birkaç yıldan beri köklerimize eğildim. Eskiden uygulanan geleneklerimiz içinde Apis adlı kutsal boğa için yapılan ayinler var. Firavunun mekan içindeki sınırsız hareket kabiliyetini simgeleyen bu olağanüstü hayvana daha çok saygı göstermek ve ona gücüne layık bir kabir yaptırmak uygun olacak. Bu arada eski anıtları restore etmeyi de unutmamak gerekir. Bunların arasında zamanın yol açtığı yıpranmaya ve istilacı Hiksosların yaptıkları tahribata uğrayan piramitler de var. Bana bu çalışmaları yoluna sokmak için yapı ustaları ile mimarlar verebilecek misin? Ustabaşılarını ve taş ustalarını kendin seç. Kaan'ın ciddi yüzü aydınlandı. Ramses, burası çok garip bir yer dedi. İsyancıların kanı bu taşların içine işlemiş. Işığın karanlık güçlere karşı verdiği sürekli savaş burada derin izler bırakmış. Kırmızı Dağ dikkatle dolaşılması gereken güçlü bir yer. Burada tesadüfen bulunmuyorsun Kaha. Hangi hazineyi arıyorsun? Kralın büyük oğlu koyu renkli bir kayanın üzerine oturdu. Tot'un kitabını arıyorum. Hiyerogliflerin sırrını açıklayan bu kitap Sakkare yeraltı mezarlığında saklı. Araştırmam kaç yıl sürerse sürsün onu bulacağım. Bayan Tanit 54 yaşında, dolgun hatlarıyla kendinden çok genç olan erkeklerin dikkatini çeken çok güzel bir Fenikeli kadındı. Suriyeli Raya'nın arkadaşı olan zengin tüccar kocası ölünce miras olarak hatırı sayılır bir servete konmuştu. Bu servetini Pir Ramses'teki pek lüks villasında şölen üstüne şölen vererek hesapsızca harcıyordu. Fenikeli kadın can sıkıcı ve bayağı bulduğu kocasının ölümünden sonra kısa zamanda teselli bulmuştu. Birkaç hafta süren göstermelik bir yaz döneminden sonra güçlü kuvvetli bir Nubyeli erkeğin kolları arasında tüm sıkıntılarını unutmuştu. Ama daha önceki aşıkları gibi ondan da bir süre sonra bıktı. Bütün bu erkekler cinsel güçleri yerinde olmasına rağmen kadından önce tükeniyorlardı. Tanit gibi cinsel arzudan yana doyumsuz bir kadın bu acınacak dayanıksızlığı affetmiyordu. Tanit kocası öldükten sonra Fenike'ye dönebilirdi ama Mısır'ı giderek daha çok sever olmuştu. Ramses'in otoritesi ve parıltısı sayesinde firavunların ülkesi adeta bir cennete dönmüştü. Bir kadın başka hiçbir yerde Mısır'daki gibi özgür yaşayamazdı. Akşam olunca konuklar geldi. Fenikeli hanımla iş ilişkileri olan zengin Mısırlılar, onun büyüsüne kapılan yüksek rütbeli devlet memurları, servetine göz diken hemşehrileri ve evin hanımının keşfetmekten hoşlandığı yeni tipler. Onun gibi bir kadın için yanıp tutuşan bir erkeğin bakışlarını üzerinde hissetmekten daha tahrik edici ne olabilirdi? Tanit bazen samimi, bazen mesafeli görünmesini biliyor, karşısındaki erkeğe bir daha ne zaman görüşebilecekleri konusunda hiçbir ipucu vermiyordu. Her koşulda inisiyatifi kendi elinde bulunduruyor ve kararı sadece o veriyordu. Onun üzerinde egemen olmak isteyen bir erkeğin Tanit'i baştan çıkarma şansı yoktu. Her zaman olduğu gibi yemekler, özellikle biralı sos içinde pişirilmiş tavşan, yanında siyah havyar ve özel şaraplar çok lezzetliydi. Tanit sarayla olan ilişkileri sayesinde Ramses'in Hititlerle barış antlaşmasını imzaladığı 21. hükümdarlık yılında yapılmış Pir Ramses şarabından birkaç testi almayı başarmıştı. ve her zaman olduğu gibi Fenikeli güzel kadın gelecekteki avını keşfetmek için yakışıklı erkeklerin üzerinden şehvet uyandırıcı bakışlarını ayırmayacaktı. Nasılsınız saygıdeğer hanımefendi? Raya, sizi gördüğüme sevindim. Gayet iyiyim. Sizi pohpohluyor gibi görünmekten çekinmesem giderek daha da güzelleştiğinizi söylerdim. Buranın iklimi bana iyi geliyor. Ayrıca yokluğuna bir türlü alışamadığım kocamın acısı da giderek hafifliyor. Bereket versin ki doğanın yasası böyle. Sizin gibi bir kadın yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Tanit kırıtarak, erkekler yalancı ve kaba oluyorlar dedi. Onlara güvenemiyorum. İhtiyatlı davranmakla akıllılık ediyorsunuz. Ama talihin size yeniden mutluluğu tattıracağına eminim. Sizin işleriniz nasıl? Sürekli olarak çalışmaktan başımı kaşıyacak zamanım olmuyor. Lüks konserveleri hazırlamak özel bir beceri gerektiriyor. Bu da maliyeti yükseltiyor. Başka ülkelerin vazoları sosyetedeki kişilerce çok aranıyor. Ama onları getirtmek birçok ticari ilişkileri ve yolculukları zorunlu kılıyor. İyi zanaatkarlar hiç ucuz değil. Benim ürünüm kaliteye dayandığı için sürekli olarak yatırım yapmak zorundayım. Bu nedenle hiçbir zaman zengin olamayacağım. Yine de talih sizden yana. Sıkıntılarınızın artık sona erdiğini zannediyorum. Beni Hititlerin yandaşı olduğumu öne sürerek haksız yere suçladılar. Onlarla ticaret yaptığım doğruydu ama politikaya hiç bulaşmadım. Barış'ın gelmesiyle bu eski çekişmeler unutuldu. Bugün yabancı meslektaşlarımla işbirliği yapmam teşvik ediliyor. Ramses'in en güzel zaferi bu değil mi? Firavun çok çekici bir adam. Ne yazık ki ona yaklaşmak olanaksız. Barış'ın sağlanması, Ramses ile Hattuşil'in bir anlaşmaya varması, Hitit İmparatorluğundaki fetih ruhunun yok oluşu, Mısır'ın zafer kazanması. Raya tüm bu felaketlerin nedeni olan kopmalara ve alçaklıklara artık tahammül edemiyordu. Anadolu ordusunun bütün yakın doğuda üstünlüğü sağlaması için uzun yıllar verdiği mücadeleden vazgeçmiş değildi. Raya Tanit'in ilgisini çeken soruyu sordu. Size bir arkadaşımı takdim edebilir miyim? Kimi? Mısır'da oturan bir Hitit prensi. Sizden sık sık söz edildiğini duymuş ama kendisi çok mahcup biridir. Yüksek sosyete ilişkilerinden ürktüğü için bu şöleni onu getirinceye kadar akla karayı seçtim. Göster bana onu. İleride zakkum ağaçlarının yanında duruyor. Bir sütunun üzerine konmuş olan lamba çene çalmaya dağılmış davetli grubundan uzakta durmayı yeğleyen Urhi Teşup'u aydınlatıyordu. Lambanın titrek ışığı Urhi Teşup'un yüz hatlarının sertliğini, uzun saçlarının gürlüğünü, göğsü kızıl kıllarla kaplı gövdesinin erkeksi heybetini ve savaşçı kaslarının gücünü ortaya çıkarıyordu. Tanit'in heyecandan dili tutuldu. O güne dek cinsel gücünü böylesine yoğun bir biçimde sergileyen, bu kadar vahşi bir yaratık görmemişti. Artık şöleni tümden unutmuştu. Kafasında bir tek düşünce vardı şimdi. Bu aygırla bir an önce sevişmek. 9. Ramses, Seramana ile Meren Pıtah arasındaki dövüşte hazır bulundu. Vücudunun üst kısmında bir zırh, başında tepesinde bronzdan bir disk bulunan boynuzlu bir miğfer ve elinde yuvarlak bir kalkan olan Seramana, Ramses'in küçük oğlunun dikdörtgen kalkanına kılıç darbelerini indiriyor, delikanlı da geri çekilmek zorunda kalıyordu. Firavun, muhafız kıtası komutanına hasmın hiçbir şekilde gözetmemesini emretmişti. Meren Pıtah dövüşteki yeteneğini ispatlamak istiyordu ve bunun için Seramana'dan iyi bir hasım bulamazdı. Adı Tanrı Pıtah'ın sevgili kulu anlamına gelen 27 yaşındaki Meren Pıtah, atletik vücutlu, cesur, akıllı ve mükemmel reflekslere sahip bir delikanlıydı. Sardunyalı 50'sini geçmesine rağmen gücünden ve dinamizminden hiçbir şey kaybetmemişti. Ona karşı durabilmek hala büyük bir başarı sayılırdı. Meren Pıtah geri çekiliyor, sonra yeniden saldırıya geçiyor, Seramana'nın darbelerini savuşturuyor ve durmadan sağa sola doğru yer değiştiriyordu. Seramana yavaş yavaş yorulmaya başlamıştı. Dev yapılı Sardunyalı birden durdu, uzun kılıcını ve kalkanını yere attı. Silahla çarpışma yeter, çıplak elle dövüşelim. Meren Pıtah bir an duraksadı, sonra o da silahlarını yere koydu. Ramses bir an Seramana'yı özel muhafız komutanı yapmadan önce yendiği dövüşü anımsadı. Kralın oğlu Seramana'nın başı önüne eğik, beklenmedik saldırı karşısında şaşırdı. Meren Pıtah askeri okulda yırtıcı bir hayvan gibi dövüşmesini öğrenmemişti. Sardunyalı'nın böğrüne attığı kafayla kışların tozlu zeminine sırt üstü düşen genç adam, eski korsanın ağırlığı altında havasızlıktan boğulacağını sandı. Ramses, eğitim sona erdi dedi. İki adam ayağa kalktı. Meren Pıtah öfkeliydi. Beni kalleşçe yere yıktı. Düşman daima böyle davranır oğlum. Yeniden dövüşmek istiyorum. Yararı yok. Görmek istediğimi gördüm. Madem ki sana yararlı bir ders verilmiş oldu, seni Mısır ordusunun başkomutanlığına tayin ediyorum. Seramana başıyla bu kararı onayladı. Ramses, bir ay dolmadan bana birliklerimizin durumu ve silahlarımızın nitelikleri hakkında tam ve ayrıntılı bir rapor vereceksin dedi. Meren Pıtah düzenli soluk almaya çalışırken Ramses kendi kullandığı arabasıyla oradan uzaklaştı. Mısır'ın kaderini kime teslim etmeliydi? Büyük bilgin Kaya mı yoksa savaşçı Meren Pıtah mı? İkisinin ayrı ayrı nitelikleri tek bir kişide toplanmış olsaydı seçim çok kolay olurdu. Üstelik hükümdara yol gösterecek Nefertari de yoktu. Çok sayıdaki kralın oğullarına gelince hepsi de yetenekli olmakla birlikte hiçbiri güzel İset'in iki oğlunun kişiliklerini aşacak durumda değildi. Nefertari'nin kızı Meritamon ise bir tapınakta toplumdan uzak bir yaşamı seçmişti. Ramses, Ameni'nin o sabah dile getirdiği düşünceyi hesaba katmak zorundaydı. Majesteleri tüm enerjisi tükeninceye kadar hükümdarlığını sürdürmek için ayinler yaparak tekrar tekrar doğmalıdır. Firavun için başka bir yol yoktur ve hiçbir zamanda olmayacaktır. Raya deposundan çıktı. Atölyeler mahallesinin içinden ve kral sarayının önünden geçip Pir Ramses tapınaklarına giden büyük yola saptı. İki tarafındaki akasya ve çınar ağaçlarının ferahlatıcı bir gölge verdiği bu yol, Ramses'in görkemli başkentine çok uygundu. Tüccar Amon tapınağını soluna, Ra tapınağını sağına aldı. Sakin görünmeye çalışarak Ptah tapınağına yöneldi. Tapınağın yanına geldiği zaman geri dönmemek için kendini zor tuttu. Dış duvarlarının arkasında heykeltıraşların kulak ve gözlerle süsledikleri dikme taşların yer aldığı bu yerde Ptah en gizli sözleri duymuyor, en gizli niyetleri görmüyor muydu? Raya kuruntu diye düşündü ama yine de içi rahat değildi. Tapınak duvarının köşesindeki bir nişin içinde duran tanrıça Maat'ın küçük bir heykelinin uzağından geçmeyi yeğledi. Bu heykel halka firavunlar uygarlığının büyük sırrını zamana ve mekana bağlı olmayan değişmez yasayı hatırlatmak için konulmuştu. Raya tapınağın zanaatkarlar kapısına vardı. Kapı bekçisi onu tanıyordu. Bir süre başkentin güzelliği hakkında çene çaldılar. Bu arada Raya bazı müşterilerin cimriliklerinden yakındı. Konuşmalarının sonunda Raya tapınağın kuyumculara ayrılan bölümüne girme iznini kopardı. Değerli vazoların uzmanı olan Raya, kuyumcuların birçoğu ile sık sık görüşür, her birinin çoluk çocuğu ve sağlıkları hakkında sorular sormayı ihmal etmezdi. Küçük bir yük arabasına altın külçeler yükleyen yaşlı bir teknisyen, "Meslek sırlarımızı öğrenmek için can atıyorsun değil mi?" diye homurdandı. Raya, "Ben o işlerden vazgeçtim. Sizin çalıştığınızı görmek beni mutlu etmeye yeter." diye yanıt verdi. "Yine de buraya dinlenmeye gelmedin herhalde. Bir iki güzel parça almak istiyordum. Onları üç misli fiyata satmak için değil mi? Ticaret bu dostum." Yaşlı teknisyen bu azarlamalarına alışık olan Raya'ya sırtını döndü. Ayak altında dolaşmamaya özen gösteren Raya, altın külçelerini kalfalara götüren çırakları sessizce seyretti. Kalfalar gelen altın külçelerini bu uzman katiplerin gözetimi altında tartıyordu. Külçeler daha sonra ağzı kapalı bir kap içinde ateşe konuyordu. Yanakları şişik üfleyiciler ateşin hızını kesmemek için durmadan üflüyordu. Öteki teknisyenler erimiş madeni değişik biçimlerdeki kalıplara döküyor ve kuyumculara emanet ediyordu. Kuyumcular bir örs üzerine yerleştirdikleri bu altına taş çekiçlerle biçim veriyor, kolyeler, bilezikler, vazolar ve tapınak süsleri yapıyordu. Mesleğin sırları ustadan çırağa birçok yılı kapsayan bir öğrenme süresinden sonra iletiliyordu. Raya bir göğüs zırhını bitiren kuyumcuya "Muhteşem bir şey" dedi. Kuyumcu "Bir tanrının heykelini süsleyecek" dedi. Tüccar alçak sesle "Görüşebilir miyiz?" diye sordu. "Atölyede yeteri kadar gürültü var. Kimse bizi duyamaz." "Duyduğuma göre iki oğlun da evlenmek istiyormuş." "Olabilir. Şayet onlara birkaç mobilya versen memnun olur muydun? Karşılığında ne istiyorsun?" "Sadece basit bir bilgi." "Benden altın imalatı ile ilgili hiçbir bilgi bekleme. Senden öyle bir şey istemiyorum. Ne öğrenmek istiyorsun?" "Mısır'a yerleşen bazı Suriyeliler var. Ben onların Mısır halkı ile karışıp bütünleşmelerine yardımcı olmak istiyorum. Senin de Suriyeli işçilerin yok mu?" "Evet, bir Suriyeli var." "Halinden memnun mu?" "Eh işte. Bana adını söylersen onunla konuşurum." "Bütün istediğim bu mu Raya?" "Yaşlanmaya başladım. Çocuğum da olmadı. Biraz malım mülküm var ve yurttaşlarımdan birini desteklemek istiyorum." "Mısır sana daha az bencil olmayı öğretmiş. Çok iyi. Kıyamet günü büyük tanrı senin cömertliğini beğenecek. Senin Suriyeli şuradaki üfleyicilerden biri. Enirisi, yelken kulaklı olanı. Umarım vereceğim hediyeler oğullarının mutluluğuna katkıda bulunur." Raya yurttaşıyla görüşmek için onun işinin bitmesini bekledi. Durumlarından memnun olan biri doğramacı, diğeri de duvarcı ustası iki Suriyeli'den hiç yüz bulamamış olan Raya bu sefer tam 12'den vurmuştu. Suriyeli üfleyici Kadeş yakınlarında yakalanan eski tutsaklardan biriydi. Hititlilerin yenilgisini bir türlü kabul edemiyor, barışın bozulmasını istiyordu. İntikam hırsıyla yanan biri olduğu için tam Urhiteşup ile Raya'nın ihtiyaç duydukları tipti. Ayrıca bu Suriyeli işçinin görüşlerini paylaşan birkaç arkadaşı da vardı. Raya kendi hesabına çalışması ve Mısır'ın yaşamsal çıkarlarına saldıracak bir direnişçi grubuna katılması konusunda işçiyi ikna etmekte hiç zorluk çekmedi. Urhiteşup metresini boynundan ısırdı ve kaba bir tavırla ona sahip oldu. Tanit zevkten iç geçirdi. Nihayet vahşiliğin ve tükenmek bilmez arzunun karışımı olan tutkuyu yaşıyordu. "Bir kere daha" diye yalvardı. Urhiteşup güzel fenikelinin, dolgun vücudunun alabildiğince tadını çıkarıyordu. Hititli Anadolu'nun kalelerinde kadınları layık oldukları biçimde kullanmasını öğrenmişti. Tanit bir ara ani bir korku hissetti. Hayatında ilk kez kontrolü elinden kaçırmıştı. Tükenmek bilmeyen bir gücü olan bu vahşi insan onu neredeyse korkutuyordu. En çılgın fantezilerini paylaşan böylesine bir sevgiliyi hayatı boyunca bir daha bulamazdı. Tanit gecenin geç saatlerinde pes etti. Yeter, ben tükendim. Bu kadar çabuk mu? Sen canavar gibi bir adamsın. Sen bugüne kadar çocukları tanımışsın güzelim. Ben bir erkeğim. Kadın sevgilisinin karnına doğru büzüldü. Olağanüstüsün. Güneşin doğmamasını isterdim. Ne önemi var? Ama gitmen gerekecek. Yarın akşam görüşürüz. Kalıyorum. Mısır'da bu söylediğinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Bir erkekle bir kadın herkesin bilgisi dahilinde bir çatı altında yaşarlarsa evlenmiş sayılırlar. Öyleyse biz de evliyiz. Birden şaşkına dönen kadın Urhiteşup'tan uzaklaştı. Birbirimizi tekrar görebiliriz ama... Urhiteşup kadını zorla sırt üstü yatırdı ve onun üzerine abandı. Bana itaat edeceksin kadın. Haddinin ölmüş imparatorunun oğlu ve imparatorluğun meşru varisiyim. Sense bana zevk verecek ve her türlü ihtiyacımı karşılayacak fenikeli bir kaltaktan başka bir şey değilsin. Seni karım olarak almakla onurlandırdığımın farkında değil misin? Tanit karşı çıkmak istedi ama Urhiteşup bir tekenin kudurganlığıyla ona bir kez daha sahip oldu. Fenikeli kadın kendini bir zevk kasırgasına kapılmış hissetti. Hititli boğuk bir sesle mırıldandı. Bana ihanet edersen seni öldürürüm. 10. Stoğu bir sepetten üçgen biçiminde bir ekmek, bir tas yulaf lapası, kurutulmuş bir balık, haşlanmış bir güvercin, kızartılmış bir bıldırcın, şarapta pişirilmiş iki börek, incir ve otlu peyniri çıkardı. Amini'nin incelediği papirüsleri bir kenara kaldırıp yiyecekleri ağır hareketlerle teker teker çalışma masasının üzerine koydu. Ne bu? Kör müsün? 2 ya da 3 saat için açlığını giderecek uygun bir yemek. İhtiyacım yoktu ki. Olmaz olur mu? Hem de çok ihtiyacın var. Eğer miden dolu değilse kafanda düzgün çalışmaz. Solgun yüzlü katip çıkıştı. Bana hakaret mi ediyorsun? Senin dikkatini çekmenin tek yolu bu. Yoksa bana yine aynı şeyden söz. Aynen öyle. Nubya için daha çok ödenek istiyorum ve sıradan bir memur gibi yüzlerce evrak doldurmak hiç hoşuma gitmeyecek. Hiyerarşiye göre senin üstün Nubya genel valisi ben değilim. Avanığın ve tembelin biri o. Sadece kendi kariyerini düşünüyor ve Ramses'in bana geliştirmem için emanet ettiği bu eyaleti hiç umursamıyor. Nubya'yı büyük ve küçük tapınaklarla bezemek, ekilebilir toprakları genişletmek için bana insan ve malzeme lazım. Yine de uyulması gereken bazı kurallar var. Ah şu kurallar! Hayatı çekilmez kılmaktan başka bir işe yaramazlar. Kuralı muralı boş ver Ameni. Benim sınırsız gücüm yok Situ. Veziri Pazayire ve kralı hesap vermek zorundayım. Sen hele istediklerimi yap, sonra nasıl olsa hesabını verirsin. Yani ileride yapacağın hataların faturasını bana çıkaracaksın. Situ şaşırmış göründü. Ama elbette öyle olacak. Sen katiplerin o anlaşılması güç diliyle ikimizi de temize çıkarabilirsin. Haşlanmış güvercinin tadı harikaydı. Ameni beğenisini gizlemedi. Bu yemekleri Lotus pişirdi değil mi? Karım gerçek bir büyücüdür. Bir devlet memuruna rüşvet vermek üzere olduğunun farkındasındır herhalde. İsteklerimi yerine getirecek misin Ameni? Ramses Nubya'yı bu denli sevmeseydi... Nubya benim sayemde birkaç yıl sonra Mısır eyaletlerinden daha güzel olacak. Ameni kızartılmış bıldırcına yumuldu. Stu, madem ki bu küçük sorun çözümlendi dedi, çok endişeli olduğumu sana itiraf etmeliyim. Ne sebeple? Dün akşam Lotus'la sevişiyordum. Birden doğruldu ve ortalıkta bir canavar dolanıyor diye haykırdı. Lotus ne yatağımızın ayak ucunda nöbet bekleyen iki kobradan ne de gerektiğinde Ramses'in ikinci kez yeneceği Hitit ordusundan söz ediyordu. Bu canavarın ne olduğunu anladın mı? Bana sorarsan hiç kuşku yok. Söz konusu olan ilkel Hitit Urhiteşup. Elimizde onu suçlayacak hiçbir kanıt yok. Seramana'yı uyardın mı? Elbette. Tepkisi ne oldu? Senin gibi o da Urhiteşup'tan nefret ediyor ve özgür bırakılmasının hata olduğunu düşünüyor. Ama Hitit de hiçbir suç işlemedi. Bana göre o yenik bir savaşçı ve güçsüz bir prens. Ondan korkmak için bir neden var mı? Yeni doğan güneşin ilk ışınlarının odasını aydınlatmasıyla birlikte Seramana gözlerini açtı. Sol tarafında genç bir Nubyeli kadın uyuyordu. Sağında ise daha genç olan Libyalı bir kadın yatıyordu. Dev yapılı Sardunyalı onların adlarını bile hatırlamıyordu. Kalkın çocuklar. Gücünün dozunu pek ayarlayamadığı için bir gecelik arkadaşlarının nazik popolarına attığı tokat umut ettiği gibi pek okşayıcı olmadı. Kadınların korkuya kapılmış tavuklar gibi çığlık atması Seramana'nın başının ağrımasına neden oldu. Giyinin ve savuşun. Seramana bahçesinin büyük bir bölümünü kaplayan havuza daldı ve 20 dakika kadar yüzdü. Şarabın ve çılgınca sevişmenin etkisini yok etmek için bundan daha iyi bir ilaç tanımıyordu. Kendine gelince bir somun taze ekmek, soğan, domuz yağı ve kurutulmuş sığır etinden oluşan kahvaltısını etmek için hazırlanmaya başladı. Tam o sırada ortaya çıkan hizmetçisi aslarından birinin geldiğini haber verdi. Yeni haberlerim var şef. Urhi Teşop'un izini bulduk. Umarım ölmüştür. Dipdirif üstelik evlenmiş. Kiminle? Tanit adında Fenikeli zengin bir dulla. Bu kadın Pir Ramses'in en varlıklı kişilerinden biridir. Yanılmış olmalısın. İnanmazsanız gidin bakın şef. Düş önüme. Seramana dişlerinin arasında kocaman bir parça sığır eti olduğu halde atını atladı. Villa bekçisinin Seramana'ya ev sahibesini sorguya çekmek için resmi bir belgesi olup olmadığını sorması gerekirdi. Ama dev yapılı Sardunyalı'nın öfkeli bakışı bekçiyi caydırdı. Bahçıvanı çağırıp Ramses'in özel muhafız kıtası komutanını Bayan Tanit'in yanına götürmesini rica etti. Üzerinde dolgun vücudunun hatlarını hiç saklamayan, içini gösteren ince bir keten elbise olan Tanit, gölgeli terasta Urhi Teşup'la kahvaltı ediyordu. Urhi Teşup'un üzerinde ise göğsünü kaplayan kızıl kıllardan başka hiçbir şey yoktu. Bu ziyaretten pek memnun kaldığı anlaşılan Hititli, ''Ünlü Seramana'' diye haykırdı. ''Yemeği bizimle paylaşması için onu davet edelim mi sevgilim?'' Dev yapılı Sardunyalı, Urhi Teşup'un kollarının arasına kıvrılan Fenikeli kadının önünde hareketsiz durdu. ''Bu adamın kim olduğunu biliyor musunuz Bayan Tanit?'' ''Evet biliyorum. O zaman açıkça söyleyin.'' Urhi Teşup bir Hitit prensidir ve ölen imparatorun oğludur. Onun bir zamanlar Hitit ordusunun başkomutanı olduğunu ve Mısır'ı yakmak için çalıştığını hatırlatırım. Urhi Teşup alaylı bir ifadeyle araya girdi. ''Bütün bunlar geçmişte kaldı.'' dedi. ''Ramses ile Hattuşil barışı sağladılar. Firavun bana özgürlüğümü bağışladı ve şimdi hepimiz mutlu yaşıyoruz. Sen de aynı fikirdesin değil mi Seraman'ı?'' Sardunyalı Fenikeli kadının boynundaki ısırık izini fark etti. ''Bu Hititli geceyi sizin çatınız altında geçirdi ve burada oturmaya kararlı görünüyor. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz Bayan Tanit?'' ''Elbette biliyorum. Sizi işkenceyle korkutup evlenmeye zorluyor değil mi?'' Urhi Teşup ''Yanıtla sevgilim.'' dedi. ''Herhangi bir Mısırlı kadın gibi özgür olduğunu ve kendi kararlarını kendi başına alabileceğini söyle.'' Fenikeli sertleşti. ''Urhi Teşup'u seviyorum ve onu koca olarak seçtim. Hiçbir yasa buna karşı çıkamaz.'' ''İyi düşünün Bayan Tanit. Bu kişiyi size kaba ve sert davranmakla suçlarsanız onu hemen tutuklarım ve siz hiçbir tehlikeyle karşılaşmazsınız. Onu derhal mahkemeye sevk ederim. Bir kadını hırpalamak büyük bir suç olduğu için cezası ağır olur.'' Urhi Teşup alaycı bir ifadeyle ''Şaşırdım doğrusu.'' dedi. ''Ben bir dostumuzu konuk ediyoruz sanıyordum ama şimdi bakıyorum da saldırgan bir polis tarafından sorguya çekiliyoruz. Özel bir mülke girmen için elinde resmi bir belge var mı Seraman'a?'' ''Dikkat edin Bayan Tanit. Bu işin sonu kötüye varabilir.'' Hititli, ''Karımla ben senin hakkında şikayette bulunabiliriz. Ama bu seferlik bunu yapmayacağız. Kaybol Seraman'a ve mutluluklarının tadını çıkarmaktan başka bir şey düşünmeyen bu namuslu çifti rahat bırak.'' Urhi Teşup büyük bir coşkuyla Fenikeli'ye sarıldı. Sardunyalı'nın orada olmasını aldırmayan Tanit kendini hiç kısıtlamadan kocasını okşamaya başladı. Amenli'nin bürosundaki dolaplar resmi belgelerinin ağırlığı altında çökmek üzereydi. Kralın özel sekreteri hayatında ilk defa bu kadar önemli dosyayı aynı anda incelemek zorunda kalmıştı. Her ayrıntıyı bizzat kontrol ettiği için geceleri 2 saatten fazla uyumuyordu ve çalışma arkadaşlarının itirazlarına rağmen 3 aylık süre için izinleri kaldırmıştı. Buna karşılık verilen dolgun primler olası bir huzursuzluğu biraz olsun yatıştırmıştı.